Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ.
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Behmen 1401, Hicri Kameri 10 Recep 1444 ve Miladi Takvimle 1 Şubat 2023 Çarşamba. Ayrıca İmam Muhammed Taki Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümü dolayısıyla siz kıymetli dinleyicilerimize tebriklerimizi iletiyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Meysem Feriver sunacağım haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Cevad Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü özel programı ve İmam Hümeyni Allah'ın Salih Kulu isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi İmam Hümeyni Rahmetullah Türbesi ve Behişt-i Zehra şehitlerini ziyaret etti. Reisi, hükümet halkın sofrasının dolardan etkilenmemesine çalışıyor dedi. İran Dışişleri Bakanı, Moritanya Cumhurbaşkanı ile görüştü. Ve Amerika Ticaret Bakanlığı 7 İran kuruluşunun adını ticari kara listesine aldı. Şimdi haberler. Bugün Hicri Kameri 10 Recep 1444 Miladi 1 Şubat 2023 Ehl-i Beyt imamlarının 9.'sü İmam Muhammed Taki Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümüdür. Hicretin 195 yılı 10 Recep günü Medine'de dünyaya gelen İmam Muhammed Taki Aleyhisselam, muhterem babası İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadeti ardından İslam dünyasının imametini üstlendi. İmam Rıza Aleyhisselam, Cevadül Eymme olarak da bilinen evladı Hazreti İmam Muhammed Taki hakkında ben Musa Aleyhisselam gibi ilim denizlerine yaran bir erkek evlada sahip oldum buyurdu. İmam Cevat 8 yaşında başladığı imamet dönemini 17 yıl sürdürdü. Bu dönemde İmam Cevat Aleyhisselam İslami olan ve olmayan fırkalar ve mezhepler gelişmişti ve diğer milletlerin ilim ve teknikleri dikkate alınıyordu. Bu yüzden Ehl-i Beyt imamlarının 9.'sü bilimsel ve inançsal konularda diğer görüşlere sahip olan ve muhaliflerle çeşitli münazaralarda İslam dinini korumaya çalıştı. Müslüman İran halkı bu kutlu veladet nedeniyle her yıl kutsal mekanlarda ve özellikle İmam Rıza Aleyhisselam'ın Mutahhar Türbesi'nde büyük kutlama etkinlikleri düzenliyor. Tahran Radyosu ailesi olarak bu münasebetten dolayı tebrik mesajlarımızı siz değerli dinleyicilerimize sunuyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, dün İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin türbesini ziyaret ederek İran halkının büyük imamını rahmetle andı. İslam İnkılabı'nın görkemli zaferinin 44. yıl dönümü dolayısıyla İslam İnkılabı rehberi dün rahmetli İmam Hümeyni türbesini ziyaret etti. Ayetullah Hamine'yi ardından 7 tir şehitleri ve Başbakanlık Ofisi patlaması şehitleri ve güvenlik savunucusu, harem savunucusu, sağlık savunucusu şehitleri ve ismi bilinmeyen şehitlerini mezarları başında andı. Dün ayrıca İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin Pak türbesini ziyaret etti. İran Cumhurbaşkanı bu yıllarda halkın sofrasının dolarlaştığını belirterek, hükümetin dolardaki dalgalanma nedeniyle halkın sofrasını etkilenmemeye çalıştığını vurguladı. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Salı gecesi ve İslam İnkılabı'nın zaferinin 44. yıl dönümü arifesinde Seyyid İbrahim Reisi canlı bir televizyon programında Şafak'ta 10 günü kutlayarak rahmetli imam ilahi ve devrimci bir şahsiyetti ve belki de ulusal kimliği ve dini yeniden canlandıran en ilahi ve devrimci insandı dedi. Cumhurbaşkanı Reisi şöyle devam etti. Rahmetli imamın konuşması ve liderliği, adalet, bağımsızlık, özgürlük arayışı ve yolsuzlukla mücadele ve imamın karakteri ve hayatı hakkında bildiklerimiz, ülkenin sosyal adalet ışığında ilerlemesini düşündüğüdür. İşte bu modeli hükümetimizin takip ettiği söylemdir. Cumhurbaşkanı Reisi konuşmasının bir başka bölümünde ekonomik istikrar için önerilen çözüm yollarına ilişkin şunlar söyledi. Hükümetin ve benim günlük olarak takip ettiğimiz şey halkın sofrasında istikrarın sağlanmasıdır ve bu dalgalanmanın kimsenin çıkarına olmadığına inanıyoruz ve bu halkın isteğidir. Cumhurbaşkanı Reisi son aylarda yüksek fiyatlar ve gıda dahil mal fiyatlarındaki artış konusuna değinerek geçim hükümetin eksen ve önemli konularından biridir diye kaydetti. 13. Hükümet Başkanı dolar kurundaki artışın çeşitli nedenlerine değinerek şunlar söyledi. Yaşanan huzursuzluklar insanların işlerinde sorun yaşamasına ve piyasaya kötü ve güvensiz bir sinyal vermesine göre dolar kuruna da etki etmiş olmalı ve bu da doların yükselmesinde etkili olan unsurlardan biridir. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Nuakşot'a giriş yaptıktan sonra Moritanya İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani ile bir araya gelerek görüştü. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu görüşmede Hüseyin Emir Abdullahian, Moritanya Cumhurbaşkanı ile ikili ilişkilerin gelişimi, başta teknolojik, kültürel, ekonomik, ticari ve bölgesel ve uluslararası gelişmeler olmak üzere çeşitli ilişki alanları hakkında görüş tatisinde bulundu. Bu görüşmede Emir Abdullahian, Moritanya Cumhurbaşkanı'nın Sahraaltı Afrika bölgesinde barış, istikrar ve terörle mücadele konusundaki girişim ve çabalarını takdirle karşıladı ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın selamlarını Moritanya Cumhurbaşkanı'na iletti. Filistin halkının ve davasının desteklenmesi ve İslam ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gibi önemli bölgesel konuların incelenmesi ve bu yılın Mart ayında Nuakşot'ta Dışişleri Bakanları toplantısı yapılması da bu toplantıda ele alınan diğer konular arasında yer aldı. Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani de Dr. Reisi'ye sıcak selamlarını iletti ve Tahran ile Nuakşot arasındaki ilişkilerin tarihi ve sağlam olduğunu söyledi. Gazvani, İran İslam Cumhuriyeti'nin terörle mücadeledeki rolüne de işaretle İran'daki sanayi, bilimsel ve teknolojik başarılara vurgu yaparak iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimini vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, sığınmacıların ölüm zincirinin devam etmesini ve Avustralya hapishanelerinde 500 yerlinin ölümünü eleştirdi. Kenani yayınladığı bir tweet mesajında şöyle yazdı. Avustralya hapishanelerinde 500 yerli insanın ölümü ve devam eden mülteci ölümleri oradaki insan hakları ihlallerinin buzdağının sadece görünen kısmı olabilir. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Batı'nın çifte standart tutumuna işaretle uluslararası toplum Canberra'dan hesap soracak mı diye ekledi. Kenani daha önce Avustralya'nın İran'a yönelik yaptırımlarına tepki göstermiş ve şunları yazmıştı. Avustralya'nın yeni İran karşıtı eylemi bu ülkenin hükümeti yıllarca Avustralya yerlilerinin, mahkumların ve sığınmacıların temel haklarını sistematik olarak ihlal ederken ve aynı zamanda İran karşıtı terörist ve ayrılıkçı grupların unsurlarını barındırırken gerçekleşti. Avustralya'nın terör ve nefret söylemiyle mücadele ve insan haklarına saygı alanındaki uluslararası taahhütlerini hatırlatan İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Avustralya'nın insan hakları karnesinin karanlık ve uluslararası ilgi ve tepkiye değer olduğunu söyledi. Amerika Ticaret Bakanlığı, Ukrayna'daki savaşta Rusya'ya yardım etme bahanesiyle 7 İran kuruluşunun adını ticari kara listesine aldığını açıkladı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, dün Amerika Ticaret Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için kullandığı İHA'ları göndermesi nedeniyle bu 7 İran kuruluşunu bu listeye kaydettiğini iddia etti. Bu kurumlar arasında uçak motorları tasarım ve imalat şirketi, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun Hava Uzay Kuvvetleri ve Pars şirketini sayabiliriz. Amerika Ticaret Bakanlığı yaptığı bu açıklamada İran'da üretilen insansız hava araçlarının Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya gönderildiğini iddia ederek Amerika'nın ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarıyla çatışan bir faaliyet olduğunu öne sürdü. Geçtiğimiz aylarda Ukrayna ve Batılı ülkeler İran İslam Cumhuriyeti'nin Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere Rusya'ya insansız hava aracı gönderdiğini iddia etmişti. Rusya'nın uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi, İran'ın aksine batılı tarafların yaptırımların kaldırılması için müzakereleri yeniden canlandırma iradesini göstermediklerini vurguladı. Sputnik Haber Ajansı'na röportaj veren Mikhail Ulyanov, hali hazırda İran, Rusya ve Çin'in Bercam'ı yeniden canlandırmak için gerekli siyasi iradeye sahip olduğunu duyurdu. Bercam Nükleer Anlaşması'nın yeniden canlandırılması için Viyana müzakerelerinde batılı tarafların rolüne işaret eden Ulyanov, 1 Eylül'den bu yana ciddi bir diplomatik müzakere yapılmadı ancak Bercam'ın öldüğünü söylemek için çok erken dedi. Rusya'nın uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisine göre Bercam'ı yeniden canlandırılması için bir şans var ve bu konu tüm Bercam taraflarının siyasi kararının müzakere masasına dönmesini gerektiriyor. İran gümrüğü 145 ülkeye 43 milyar dolardan fazla petrol dışı mal ihraç edildiğini ve bu ürünlerin en büyük müşterisi ve alıcısının yaklaşık %28 payı ile Çin olduğunu duyurdu. İSNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran gümrüğü tarafından yayınlanan son istatistiklere göre bu yılın 1 Ocak tarihine kadar dünyanın 145 ülkesine 43 milyar 87 milyon dolardan fazla bir değere sahip olan 97 milyon 834 bin tondan fazla farklı türde İran ürünü ihraç edildi. Bu veriler geçen yılın aynı dönemine göre ağırlık bazında %2,86, dolar bazında ise %19,06 büyüdü. Türkiye Enerji Bakanı, Karadeniz'de keşfedilen gaz rezervlerinin ülkenin önümüzdeki 30 yıllık ihtiyacını giderebileceği için yeterli olduğunu söyledi. Teslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Fatih Dönmez dün Enerji'de Türkiye'nin 100 yılı konferansında bu haberi yayınlarken Karadeniz'de yeni keşiflerin bu ülkenin gaz alanında kendine yeterliğini artıracağını sözlerine ekledi. Türk Bakan bu bölgedeki üretim sürecinin tamamlanması halinde Türkiye'nin gaz ihtiyacının dörtte birini elde edeceğini belirtti. Karadeniz gaz üretiminin ilk aşamasında bu yıl Mart ayında başlayacağını duyuran Dönmez, mevcut gaz iletim ve depolama tesisleri ile inşaat halindeki sitelerin en az 50 yıl faaliyet gösterecek şekilde tasarlandığını sözlerine ekledi. Türkiye Parlamentosu'nun bir Kürt milletvekili, bu ülke hükümetini Kürtlere karşı soykırım yapmakla suçladı. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre seçim rekabetleri sırasında HDP'nin desteğiyle meclise seçilen Adana Milletvekili Tolay Hatimoğulları dün yaptığı bir konuşmada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetini Kürt soykırımı yapmakla suçlarken mevcut iktidar özel savaş yöntemleri ve diplomatik yollarla her türlü baskı yolunu denemiş ve Kürtlere yönelik siyasi kültürel soykırımı sürdürmektedir dedi. Hatimoğulları İstanbul'da yaptığı konuşmasında alışılmadık bir ifadeyle Kürdistan'ı dört bölgeye ayırdı ve Türkiye'nin Kürdistan'ın dört bölgesinden biri olduğunu söyledi. Türkiye ve dünyanın 17 ülkesinin askerleri Kars'ta kış tatbikatı düzenliyor. 9. Kolordu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki şehit İstikam Assubay Kıdemli Üst Çavuş İlhan Hamli atış ve tatbikat alanında düzenlenen kış tatbikatı 2023'e Almanya, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan, İngiltere'nin de bulunduğu 17 ülkenin askeri personeli katılıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede 1758 personelin katılımıyla devam eden tatbikatta 43 değişik cins, 651 araç, 23 değişik cins ve çapta 865 silah kullanılıyor. 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen basın briefingi programında Hava Savunma Yüzbaşı Ahmet Adıyaman tatbikatla ilgili gazetecilere bilgi verdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin barış gücü misyonunun Kıbrıs'taki varlığını uzatma kararını eleştirdi. TRT'nin aktardığı habere göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kıbrıs adasında konuşlu Birleşmiş Milletler barış gücünün görev süresini bir yıl daha uzattı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir kez daha Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık ve hukuk dışı ambargoları da görmezden gelmiştir ifadelerini kullandı. Bakanlıktan Kıbrıs adasında konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü misyonunun görev süresinin uzatılmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı hakkında yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresini 30 Ocak 2023 tarihinde aldığı 2674 sayılı kararla bir yıl uzattığı kaydedildi. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Siyonist rejimin Damon cezaevindeki başta kadın esirler olmak üzere Filistinli esirlere yönelik saldırılarının ve uyguladığı şiddetin karşılıksız kalmayacağını vurguladı. Damon cezaevinde dün sabah saatlerinde işgalci Siyonist güçler Filistinli kadın esirlere saldırarak eşyalarını alarak dövdüler. Cezayir'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeler Parlamenterler Birliği 17. toplantısının sonuç bildirisinde İslam ülkeleri meclis başkanları Siyonist rejimin Filistinlilere yönelik cinayet ve saldırılarının derhal durdurulmasına vurgu yaptılar. Suudi ordusu Doğu Arabistan'daki Al-Katif ve El-Avamiye bölgesine baskın düzenleyerek çok sayıda Şii tutukladı. Suudi hükümeti her yıl çok sayıda Ali Suud muhalifini ifade özgürlüğüne karşı çıkmak amacıyla ve terörle mücadele bahanesiyle ağır cezalara ve ölüm cezalarına çarptırıyor. Ermenistan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Azerbaycan Cumhuriyeti'ni Dağlık Karabağ'da etnik temizlik yapmakla suçladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran Radyosu'ndan yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Tahran'ın Blinken'in İran karşıtı açıklamalarına kesin tepkisi başlığını taşımakta. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Blinken'in tehditkar açıklamalarına yanıt olarak Amerika hükümetinin İran İslam Cumhuriyeti'nin topraklarına ve çıkarlarına yönelik herhangi bir saldırganlığa veya tecavüze müsamaha göstermediğinin gayet iyi farkında olduğunu ve saldırganlara kararlı ve pişman edici bir şekilde karşılık verdiğini belirtti. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, pazar günü Amerika Başkanı Joe Biden'ın İran'ın nükleer silah elde etmemeye yönündeki kararına vurgu yaptığını belirterek tüm seçeneklerin de masada olduğunu öne sürmüştü. Ayrıca Siyonist rejim İsrail ile düzenlenen tatbikatları da öne sürerek bunun savunma imkanlarını sağladığını iddia etmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani, Amerika Dışişleri Bakanı ve bu ülkenin Ulusal Güvenlik Konseyi danışmanının tehdit dolu açıklamalarına yanıt olarak Amerika hükümetinin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik tehdit açıklamalarının yol açtığı hukuki ve uluslararası sorumlulukların farkına varması ve bu tür provokatif açıklamaların siyasi sonuçlar hakkında daha fazla düşünmesi gerektiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İran İslam Cumhuriyeti nükleer faaliyetlerinin barışçıl doğasını defalarca vurgulayarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tekrarlanan raporları da bunu ve nükleer silah edinmenin İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenlik doktrininde yer almadığını doğruluyor dedi. Kenani aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti nükleer alandaki bilimsel, teknik ve teknolojik ilerlemesini durdurmadı ve silahların yayılmasını önleme antlaşmasına üye bir devlet olarak devredilemez haklarına dayalı olarak ülkenin kalkınma ihtiyaçları ne ölçüde olursa olsun onu takip edecektir dedi. İran Dış Politika Sözcüsü, Amerika hükümeti İran İslam Cumhuriyeti'nin kendi topraklarında ve çıkarlarında herhangi bir saldırganlığa veya tecavüze müsamaha göstermediğinin ve saldırganlara kararlı ve pişmanlıkla karşılık verdiğini gayet iyi bilmektedir belirtti. Amerika'nın İran halkını desteklediğine dair saçma sapan iddiaya ilişkin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ikiyüzlülüğü durdurun ve İran halkının siyasi zekasını küçümsemeyin dedi. Kenani, son dönemde yaşanan huzursuzluklarda İran halkı bir kez daha gözlemledi ki Amerika hükümeti ve onun diğer bazı Avrupalı müttefikleri farklı boyutlarda ve ellerinden geldiği kadarıyla İran'da karşılıklar çıkararak ve geliştirerek İran ulusunun güvenliğini İran karşıtı kötü arzularına ve amaçlarına feda etmeye çalıştılar ama geçmişte olduğu gibi okları taşa çarptı ve İran'ın aklı başında insanları onları reddetti. Son olarak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika hükümeti ve bazı Avrupalı ortaklarının İran'ın iç meseleleri hakkında yalan söylemeye devam etmesinden bir sonuç alamayacağını ancak İran'ın İran karşıtı eylemlerini hesaplayıp takip edeceğini vurguladı. Tüm bunlara ilaveten Amerika uzun yıllardır hiçbir kanıt ve belge sunmadan İran'a karşı geniş çaplı yaptırımlar uygulamakta ve buna da İran'ın nükleer silah elde etme çabalarının olduğunu gerekçe göstermektedir. Tüm bu ihtimaller ortaya atılırken İran İslam Cumhuriyeti de her daim nükleer silah üretimi için hiçbir planı programı olmadığını, ona doğru hareket bile etmediğini belirtti. Tüm bu iddialar ortasında Amerikan istihbari yetkilileri bile İran'ın farklı yönde faaliyet yaptığını gösteriyor. Bu bağlamda Amerika Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanı Avril Haines, Washington'un İran'ın nükleer silaha doğru hareket ettiğine dair kanıtı ve delili olmadığını belirtti. Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın Avrupa'daki biyolojik laboratuvarlarını geliştirme adımı başlığını taşıyor. Moskova, Amerika'nın biyolojik laboratuvarlarını Polonya'ya taşıdığını duyurdu. Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Nükleer, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı General Igor Kirilyov, Amerika'nın daha önce Ukrayna'da bulunan biyolojik silah üretim laboratuvarlarını diğer Avrupa ülkelerine taşıdığına dair kanıtlarımız var dedi Krylyov. Şunlar da söyledi. Ukrayna'daki savaş nedeniyle Amerika Ukrayna'daki yasa dışı faaliyetlerini durdurdu ve şimdi bu laboratuvarları Polonya dahil diğer Doğu Avrupa ülkelerine aktardı. Tanıkların sorguları sırasında toplanan ve bu laboratuvarlarla ilgili belgeler elimizde 20 binden fazla delil sağlamıştır. Rusya'nın Amerika'nın biyolojik askeri yeteneklerinin diğer bir deyişle biyolojik silahlarının sürekli genişlemesine ilişkin uyarıları bölgesel güvenlik ve küresel güvenlik üzerindeki ciddi riskleri göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri 1972'de onaylanan ve 1975'ten beri uygulanan biyolojik silahlar sözleşmesine üye olmasına rağmen aslında bu insanlık dışı silahların çeşitli türlerinin geliştirilmesinde öncülerden biri olarak kabul ediliyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Amerika, Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri ve ülkelerinde biyolojik silah laboratuvarlarının oluşturulmasına özel önem verdi. Ayrıca bu laboratuvarların özellikle Rusya'nın komşusu olan Ukrayna gibi ülkelerde kurulması aslında Rusya'ya karşı biyolojik tehdit oluşturmak için yapılmıştır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Ukrayna'yı biyolojik silahların üretimi ve test edilmesi için bir saha ve platform olarak kullanmaya karşı uyarıda bulunmuştu. Putin, Kiev rejimi, Amerikan dış politikasının bir aracı haline geldi ve fiilen egemenliğini kaybetti. Ukrayna toprakları da biyolojik deney sahası haline geldi ve bu ülke artık silahla pompalanıyor, dedi. En üst düzey Rus yetkilinin Ukrayna'nın Amerikan biyolojik deneyleri için bir alan olarak kullanılmasına yaptığı vurgu, Moskova açısından bu konunun büyük önem taşıdığını ve Rusya için büyük bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor. Rusya daha önce Ukrayna'da düzinelerce Amerikan biyolojik laboratuvarlarının varlığını eleştirmişti. Amerika Savunma Bakanlığı'nın denetiminde faaliyet gösteren bu laboratuvarlar gizlice yasak silahlar üzerinde çalıştı. Amerika'nın biyolojik silah geliştirme alanında Ukrayna'ya yardım etme konusundaki eylemlerinin ifşası, Amerika ile Ukrayna arasındaki savunma işbirliği kisvesi altında bu ülkede çeşitli biyolojik laboratuvarlar inşa etme alanında Washington'un insanlık dışı doğasını ve gerçek ve insanlık dışı hedeflerini göstermektedir. Amerika Dışişleri Bakanlığı ise Washington'un Ukrayna'da herhangi bir laboratuvarı olmadığını iddia ederken, kanıtlar Pentagon'un bu laboratuvarları doğrudan yönettiğini ve ilgili yüklenicilerinin de biyolojik alan ajanlarla ilgili projeleri yönettiğini gösteriyor. Önemli olan nokta diğer ülkelerle ilgili biyolojik projelerde Amerika'nın sözleşmeli taraflar olarak daha fazla sivil tarafları kullanmasıdır. Bu da Pentagon'un askeri biyolojik faaliyetleri hakkındaki şüpheleri büyük ölçüde arttırmıştır. Bu bağlamda Krylyov, Rusya'ya sınırı olan ülkelerde Amerikan biyolojik laboratuvarlarının varlığını eleştirerek şuna dikkat çekmişti. Washington biyolojik laboratuvarlarının faaliyetlerini askeri amaçlarla durdurmadı. Demagoji doğrultusunda başka sivil şirketlere devretti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Behman 1401, Hicri Kameri 10 Recep 1444 ve Miladi 1 Şubat 2023 Çarşamba. ...1249 yıl önce Kameri 10 Recep 195 tarihinde böyle bir günde İslam peygamberinin Pak Ehli Beytinden İmam Muhammed Tagi aleyhisselam Medine kentinde dünyaya geldi. O hazret babası İmam Rıza aleyhisselam şehit düştükten sonra Müslümanların imametini ve velayetini üstlendi. İmam Muhammed Tagi aleyhisselam halk arasında fevkalade sevilen bir önderdi ve cömert biri olduğu için aynı anlama gelen Cevat olarak lakaplandırıldı. İmam aleyhisselamın evi her yerden umudunu kesmiş insanlarla dolup taşıyordu. İmam bu durumdan hakiki İslam'ı öğretmek için yararlanıyordu. İslam peygamberinin yadigarlarından biri olarak İmam Muhammed Tagi her fırsattan insanları İslami ilim ve marifle tanıştırmak ve ilahi olmayan sapkın düşünceleri önlemek için yararlanıyordu. Biz de İmam Muhammed Tagi aleyhisselamın veladetini kutlarken o hazretten bir vecizeyi sizlere aktarıyoruz. Yüce Allah'a inanmak, yücelmek için bir merdivendir. Herkes Allah'a inanıyorsa, Allah da onu her türlü kötülükten kurtarır ve herhangi bir düşmandan korur. ...1384 yıl önce Hicri Kameri 10 Recep 60 tarihinde böyle bir günde İmam Hüseyin aleyhisselamın Ali Esker aleyhisselam olarak ün yapan en küçük oğlu Abdullah bin Hüseyin dünyaya geldi. Abdullah'ın veladeti sırasında Yezid bin Muaviye yeni yeni iktidarın başına geçmiş ve tehdit ve baskı ile İmam Hüseyin aleyhisselamı kendisine biat etmeyi zorlamaya çalışmaktaydı. Ancak İmam Hüseyin aleyhisselam Yezid'i fasık ve salahiyetsiz biri bildiği için ona biat etmedi ve bu yüzden oğlu Ali Esker dünyaya geldikten 18 gün sonra hanedanı ile birlikte Medine kentini terk etti. Ali Esker aleyhisselamın en önemli rolü Kerbela çölünde ve Yezid ordusu İmam Hüseyin aleyhisselam ve hanedanı ile savaştığı sırada gerçekleşti. Arkadaşları bu savaşta şehit düştükten sonra İmam Hüseyin aleyhisselam henüz 6 aylık olan ve düşman ordusu ailesine su yolunu engellediği için susuzluktan ağlayan evladını elinin üstüne kaldırdı ve düşmandan bu bebeğe su vermelerini istedi. Ancak Yezid ordusundan Harmele bin Kahil Esedi acımasız bir şekilde bu bebeği hedef aldı ve şehit etti. ...44 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Behmen 1357 yılında İran İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyni 15 yıllık sürgün hayatından sonra halkın coşkulu karşılaması arasında İslami İran topraklarına ayak bastı. İran halkının rehberleri İmam Hümeyni'yi karşılamaları eşsiz olup tarihte benzeri görülmemiştir. Tahran Mehrabat Hava Alanı'nda halka hitaben teşekkür amaçlı kısa bir konuşma yapan İmam Hümeyni, daha sonra İslam İnkılabı şehitlerine saygıda bulunmak amacıyla Beşti Zehra'da şehitlerin mezarını ziyaret edip gitti. Ve orada milyonluk halk kitlesine hitaben tarihi bir konuşma yaptı. Uşak Bahtiyar hükümetine ağır eleştiriler yönelten İmam Hümeyni bu konuşmasının bir bölümünde "Ben bu halkın himayesi ve desteği sayesinde hükümet belirleyeceğim" dedi. Rahmetli İmam Hümeyni Beşti Zehra mezarlığından döndükten sonra Tahran'ın yoksul mahallelerinden birinde çok basit bir eve yerleşerek İslam İnkılabı hareketini buradan yönetmeyi başladı. İmamın Tahran'a girişinden tam 10 gün sonra yani 11 Şubat'a tekabül eden Hicri Şemsi takvimle 22 Behmen 1357 tarihinde Şah rejimi tamamen çökerek İslam İnkılabı muhteşem zaferini kazandı. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Behmen 1361'de ilk Fecr Tiyatro ve Film Festivali Tahran'da düzenlendi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Temel aşılara erişilemiyor.
Karar.
Ortak mutabakata yoğun katılım.
Star.
Emeklilikte yaşa takılanlar teklifi plan ve bütçe komisyonunda perşembe günü görüşülecek.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Mehmet Ocak'tan 30 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde muhalefette toparlanma işaretleri başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Epey bir süredir altılı masanın ağır hareket ettiğini ve bu halin iktidara büyük avantaj sağladığını anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten çok zaman kaybettiler. Sadece parlamenter sistem çalışmaları ile ilgili yaklaşık bir yıllık bir sürenin harcanmış olması bile zamanın ne kadar boşa harcandığının en önemli göstergesidir. Kaldı ki muhalefet 400 vekil sayısına ulaşamazsa gündeme bile gelmeyecek bir mesele diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ayrıca büyük bir yoksulluk yaşayan insanların parlamenter sistem diye bir dertleri de yok. Onlar tencerelerini kaynatabilmenin derdindeler. Dolayısıyla muhalefet şu ana kadar hükümet programını, yol haritasını çoktan açıklayıp aday meselesini netleştirmiş olmalıydı. Maalesef aday meselesinde önemli bir mesafe alınamadığı için toplumun karşısına güçlü bir sesle çıkılamamış ve neredeyse bütün alan tümden iktidara bırakılmıştır. Düşünün, bir yıl önce Cumhur İttifakı'nın tepe isimleri, bakanlar, milletvekilleri toplumun karşısına çıkacak halde değildiler ve ağızlarını adeta bıçak açmıyordu. Ancak bugün sesleri daha gür çıkıyor ve küçük de olsa bir toparlanma rüzgarı esiyor. Elbette bunda asgari ücret artışının, memura emekliye yapılan zamların ve emeklilikte yaşa takılanların bir ölçüde payı var. Ama esas iktidarı coşturan muhalefetin neredeyse 6 aydır ortalarda gözükmemesidir. Oysa halen Türkiye'de yaşanan fukaralık manzaraları hiçbir iktidarın yüzünü güldürmeye yetmeyecektir. Türkiye İstatistik Kurumu kağıt üzerinde enflasyonu 20 puan indiriyor ama halkın tenceresindeki yangın her gün daha da büyümeye devam ediyor. Her ne kadar iktidara alkış tutmakla görevlendirilmiş bulunan gazeteler ve tek tip talimatlı kalemler memleketin güllük gülistanlık olduğunu anlatabilmek için büyük gayret sarf etseler de bu masallar yoksulların acısını dindirmeye yetmiyor. Memleketin hali böyleyken muhalefetin hala kitabı metinler hazırlamakla zaman kaybetmesini anlamak ne yazık ki mümkün değil. Evet, İktidara geldiklerinde nasıl bir Türkiye inşa edeceklerinin ilkelerini belirlemeleri yol haritalarını şekillendirmeleri önemli. Ancak unutmayalım ki seçime yaklaşık 3 ay var ve muhalefet hala adayını belirleyebilmiş değil. Doğal olarak bu durum muhalefete bel bağlayan kitlelerde giderek bir umutsuzluk hali oluşturur ki ülkenin buna tahammülü yok. Altılı Masa'nın son toplantısında birlikteliğin Millet İttifakı olarak belirlenmesi önemli bir adım. Dolayısıyla bu yeni durumdan anlıyoruz ki muhalefet liderleri artık dönülmez bir noktada olduklarını hep birlikte yeter söz milletin sloganıyla da teyit etmiş bulunuyorlar. Şimdi sırada aday tespiti var. Eğer zaman kaybetmeden milletin teveccühüne mazhar olacak bir aday belirleyip milletin karşısına çıkabilirlerse 14 Mayıs'taki değişim için büyük bir avantaj sağlayabilirler.
Mehmet Kara 30 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde Altılı Masa Ortak Politikalar Mutabakat metnini imzalıyor. Başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Seçimin startı verildi. Ülke seçim sathi mailine girdi. 28 Şubat 2022 tarihinde ilk toplantısını yapan Altılı Masa 11. toplantısını Perşembe günü yaptı. İlk toplantıda güçlendirilmiş parlamenter sistem mütabakat metnini imzalayan altı partinin genel başkanı 28 Kasım'da anayasa değişiklik önerisine imza koymuş ve geniş bir programla kamuoyu ile paylaşmışlardı. Bu arada komisyonlar hummalı bir çalışma yürütüyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Cumhur İttifakı adayın kim olacağı konusunda merak içinde kalırken, Altılı Masa birçok alanda güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş ve daha sonrasında yapılacakları en ince ayrıntısına kadar çalıştı. Erdoğan 2017'de partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatırken, Cumhurbaşkanının fesih yetkisi yok, Cumhurbaşkanının erken seçime götürme yetkisi dahi yok derken, şimdilerde 10 Mart'ta yetkisini kullanarak erken seçim kararını açıklayacağını söylemesi, üçüncü defa aday olup olmayacağı tartışmalarını beraberinde getirdi. Altılı Masa'nın yeni bir mağduriyet alanı oluşmaması için azami gayret gösterirken, son toplantıda Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağı açıklandı. Diğer yandan, iktidar erken seçim yerine güncelleme, azıcık öne çekme, öne alınmış seçim ifadelerini kullanıyor ancak bal gibi bir erken seçim. Bütün bu tartışmalar yaşanırken seçim kararı en geç 10 Mart'ta alınırsa Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimi 20 Mart'ta işletmeye başlayacak. Seçimin öne alınmasına iktidar ile muhalefet arasında görüş ayrılığı yaşanınca iktidarın 14 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçim için önce meclis yollarının denenmesine karar verdiği söyleniyor. Bunun için meclise bir önerge verilmesi, Anayasa Komisyonu'nda görüşüldükten sonra genel kurula gelmesi gerekiyor. 360 ve üzeri oy bulunursa kararı meclis vermiş olacak. İktidarın oyları buna yetmediği için muhalefetten destek gerekiyor. Şu anki duruma göre meclisten çıkması zor. Cumhurbaşkanının erken seçim kararı alması ise tartışmaları beraberinde getirecek. En başta da kendisinin daha önceki sözleri gündeme gelecek.
Tahran Radyosu.
Ahmet Gürsoy, 30 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde halkının çoğunu sevmeyen iktidar başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye hukuksuzluk, kanunsuzluk ve başı bozuklukla hareket eden bir hükümet tarafından yönetilmektedir. Millet İttifakı'nın 11. toplantısından çıkan bildiride yer alan yukarıdaki cümle, 20 yıllık AKP iktidarının Türkiye'yi getirdiği durumu en yalan haliyle anlatıyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu hukuksuzluk halini Sağır Sultan bile duydu ve biliyor. Bilmek istemeyenler bu durumu yaratan iktidardakilerdir. Onlar yarattıkları durumdan fazlasıyla memnun diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Hukuksuzluk hali sadece cinayetlerle sınırlı değil. Dolandırıcılık, sahtekarlık, devlete zarar veren suçlar da var. Eğer suç iktidara yakın birileri tarafından işlenmişse, taraflar anında yargıya başvuruyor ve bir mahkeme kararıyla konuşulması, yazılması, haber yapılması yasaklanıyor. Depreştirmeyin deniliyor. Çirkinlikler ortaya saçıldığında en azından küçük bir itiraz, en ufak bir yalanlama beklersiniz, değil mi? Kesinlikle mümkün olmuyor. Yalanlamayı bırakın, itiraf edilenler bile koruma altına alınıyor. Hatırlayın, bir hanım bakan vardı. Devlete dezenfektan sattığını söylemişti. Ne oldu? Bakanlık görevinden alındı ve üzeri kapatıldı. Konuşulması mahkeme ile engellenemiyorsa yöntem şu. İddiaları soruşturmamak, üzerine gidilmesini engellemek ve gündemden düşmesini bekleyerek unutturma yoluna gitmek. Bu stratejiye cinayet soruşturmalarını da ekleyin. Sonuç alıcı bir eylem henüz göremedik. Aydınlatılır mı? Mevcut iktidarın adaletle yönetme siciline bakılırsa hayır. Siyasal alanın en önemli ve olmazsa olmaz aktörlerinden olan ana muhalefet partisinin genel başkanına yapılan saldırılar da aynı şekilde sürüyor. Hatırlayalım lütfen, Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta operasyon çekilmişti. Ne oldu? Dava açılması. Epey bekledikten sonra adliye harekete geçti. O da basit yaralamadan. Halbuki önemli bir siyasi aktör linç hareketiyle karşı karşıya kalmıştı. Bu iktidar adaletle hükmetmeyi sevmiyor. Yanlı davranmayı seviyor. Yandaşları da kendine benziyor. Onlar da efendilerine itiraz etmiyor. Çünkü hepsi iktidarın yarattığı servet dağıtım ekonomisinden besleniyor. İktidarın bir diğer ve en önemli fitursuzluğu da işte burada kendini gösteriyor. Devletin ekonomik, siyasi, sosyal her ne imkanı varsa herkese ait olanın hepsini sadece yandaşa dağıtıyor. Devlet hepimizin ama imkanlar yandaşların. Böylece ortaya vatandaşın vergilerini tasallut eden partizan, otokrat, hak hukuk tanımaz bir yönetim çıkıyor. Yasalar olması gerektiği gibi değil, çarpık yorumlanarak her biri paydaş olan vatandaşların aleyhine kullanılıyor.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsvi'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığıyla Parsvi'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsvi'yi kendi yayınlarına dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacaktır.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Cevad Aleyhisselam'ın kutlu veladeti. Değerli dinleyiciler, bugün Hicri Kameri 10 Recep, Ehl-i Beyt semasının parlayan 9. yıldızının kutlu veladet günüdür. Bugün gökyüzünden yıldızlar yağarken, İmam Rıza Aleyhisselam'ın mübarek dudaklarında sevinç ve mutluluk gülüşü yer aldı. Ne mutlu yeryüzünde yaşayanlara ki, Yüce Allah Saminül Hücece, bekleyen gözlerin hürmetini, rahmet meltemini yeryüzünde estirdi. Mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının 10. günü, cömertlik ve taharet, ilim, kemal ve zühd sembolü, İmam Cevad aleyhisselamın mübarek veladeti tüm ehlibeyt aşıklarına mübarek olsun. Değerli dinleyiciler, bugün Hicri Kameri 10 Recep, Ehlibeyt semasının parlayan 9. yıldızının kutlu veladet günüdür. Bugün gökyüzünden yıldızlar yağarken, İmam Rıza aleyhisselamın mübarek dudaklarında sevinç ve mutluluk gülüşü yer aldı. Ne mutlu yeryüzünde yaşayanlara ki, Yüce Allah, Saminül Hücece, bekleyen gözlerin hürmetini, rahmet meltemini yeryüzünde estirdi. Mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının 10. günü, cömertlik ve taharet, ilim, kemal ve zühd sembolü, İmam Cevad aleyhisselamın mübarek veladeti tüm ehlibeyt aşıklarına mübarek olsun. Hicri Kameri 195 yılı böyle bir günde dünya keramet sahibi velayet nuru ile aydınlandı. O Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin torunlarından İmam Muhammed Taki aleyhisselam idi. Medine kentinde dünyaya gelen İmam Muhammed Taki aleyhisselam, muhterem babası İmam Rıza aleyhisselamın yanında kutsal İslam dininin taalimi, maarifi ve ahkamiyle tanışarak bir imam ve bir liderin sahip olması gereken faziletlere sahip oldu. İmam Rıza aleyhisselamın şehadeti ardından İmam Cevad aleyhisselam küçük yaşına rağmen İslam ümmetinin imametini üstlendi. Tabii ki o hazretin babası birçok kez evladının gelecekte imametine değinmiş ve o hazretten saygı ile söz etmişti. İmam Rıza aleyhisselam İmam Cevad'ı kastederek şöyle buyurmuştu. Ebu Cafer benim vasiyim ve hanedanımın arasında benim halefimdir. Günün birinde bir kişi İmam Rıza aleyhisselama şöyle sordu. Sizden sonra zaruri bir konu yaşanırsa kime başvuralım? İmam buna karşılık İmam Cevad aleyhisselamı kastederek şöyle buyurdu. Evladım Ebu Cafer'e. Fakat söz konusu kişi İmam Cevad'ın imamet ve halkı hidayet etmek için yaşça küçük olduğunu kastetmişti. Bunun farkına varan İmam Rıza aleyhisselam şöyle buyurdu. Yüce Allah Hazreti İsa aleyhisselamı risalet ve peygamberliğe seçti ve o şeriat sahibi oldu. Halbuki Ebu Cafer'den daha da küçüktü. İmam Cevad aleyhisselamın yaşamının önemli konularından biri, o hazretin küçük yaştan itibaren ilim, fesahat ve diğer ahlaki faziletlerde seçkin biri olma gerçeğidir. Olağanüstü bir zeka, fasih bir beyanla bilimsel ve dini meseleleri incelerdi. Dünyaca tanınan ünlü tarihçi Tebersi, İlamul Vera adlı kitapta şöyle yazıyor. İmam Cevad aleyhisselam kendi döneminde küçük yaşına rağmen ilim ve bilgi alanında hiçbir alim ve bilginin onunla eşit olmayacak seviyede fazilet, hikmet ve bilgiye sahipti. İmam Muhammed Taki aleyhisselamın en bilinen lakaplarından biri çok cömert anlamında olan Cevad'dır. O hazret sahip olduğu sıra dışı cömertliği nedeniyle Cevad olarak bilinirdi. Ehl-i Beyt'in 9. imamı Hazreti Cevad aleyhisselam, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için her türlü maddi ve refah olanağı ve imkanı gözetmeksizin gerçek muhtaçlara yardım ederdi. Aslında mal ve servet o hazret açısından diğer insanlara rağmen özel bir anlam taşıyordu. O hazret, mal ve serveti diğerlerinin sorunlarını çözmek ya da kendi ahireti için birikim olacak seviyede isterdi. Masum imamların tümü takva ve iman örnekleri olarak her durumda kendilerini Yüce Allah'a bırakıyor ve ondan başkasını kendi işleri için kefil tanımıyorlar. Böylece Yüce Allah'a tevekkül ve iman dersini kendilerini izleyenlere öğretiyorlardı. Bu yüzden hak ve hakikat düşmanları her ne kadar o hazretin yüce makam ve şanlarını alçaltmaya çalışsalar da bu hedefte hiçbir başarıya ulaşamadılar ve kendilerini rezil etmekten başka çıkarları olmadı. İmam Cevad aleyhisselam bu bağlamda şöyle buyuruyor. Kefili Allah olan bir kimse nasıl zayi olabilir? Allah'ın aradığı bir kimse nasıl kurtulabilir? Kim Allah'tan kopup başkasına ümit bağlarsa Allah onu kendisine bırakır. Kim bilgisi olmaksızın bir iş yapmaya kalkışırsa bozduğu düzeltinden daha çok olur. İmam Cevad aleyhisselamın Ma'mun ve Mu'tesem dönemindeki münazara ve söyleşileri, ilim ve fıkhı alanında bazı sorunları çözmesi, Şia ve Sünni İslam alimleri ve araştırmacıların övgüsüne neden oluyordu. Öyle ki onların çoğu, imamın ilmi şahsiyetini seçkin bilerek övmüştür. Nitekim Hanbeli fıkıh alimlerinden Sıbt İbnül Cevzi şöyle diyor. O ilim, takva, zühd ve bağışta babasının yolunu izlemekteydi. İmam Cevad aleyhisselam Hanefi fıkıh büyüklerinden Yahya bin Eksem'le münazarasında münazara adabına riayet ediyordu. Tavır almıyor, karşı tarafın konuşmasını dikkatle dinliyordu. Sorular genelde konunun anlaşılmasını sağlamak için soruluyordu. Ama tabii sırf karşı tarafı küçümsemek için soru sorulduğu da oluyordu. İmam Cevad her durumda meclise hakimdi, muhatabını büyüklüğüne yakışır bir biçimde karşılıyordu. Muhatabı sorunun cevabını almakla kalmıyor, İmam Cevad aleyhisselamın etkisi altında kalıyordu.
Thank you.
İmam Cevat aleyhisselam kısa fakat bir o kadar bereketli hayatında birçok seçkin öğrenci yetiştirerek onları çeşitli bölgelerde faaliyete gönderdi. Adı İmam Cevat aleyhisselamın öğrencileri ve sahabeleri arasında geçen İslam'ın büyük bilgini Ali bin Mahziyar Ahvazi ise İmam Cevat aleyhisselam ile çeşitli görüşmelerde marifet ve fazilet mertebelerine nail olanlardandır. İmamın çeşitli konulardaki veciz sözlerinin her biri insanların saadet yolunu ebediyete kadar aydınlatmaktadır. İmamın sözleri değerli gerçekleri barındırıyor ve her biri bizlere yeni bir ruh ve yeni bir can veriyor. İmam Cevat aleyhisselam Allah tarafından nimetlerin verilmesi şartı hakkına şöyle buyuruyor. Allah'ın nimetleri bir kimseye çoğaldıkça insanların ona ihtiyacı da çoğalır. Kim bu zahmete katlanmazsa o nimetleri yok olmaya hedef kılar. Tabii ki imam bu yardımların başa kakılmaması şartına bağlıyordu. Günün birinde adamın biri çok mutlu ve neşe içinde Hazretin huzuruna çıkar. İmam Cevat aleyhisselam sebebini sorunca adam şöyle arz eder. Ey Resulullah'ın evladı! Sizin babanızın şöyle buyurduğunu duymuştum. Mutlu olmak için en layık gün Allah'ın insana kardeşlerini iyilik ve infak etme tevfikini bağışladığı gündür. Ben de bugün din kardeşlerimden yoksul ve aile sahibi olan 10 kişiye bir miktar para, erzak ve elbise bağışladım. Mutluluğum sebepsiz değildir. İmam buna karşılık şöyle buyurdu. Evet, sen mutlu olmaya layıksın. Tabi eğer iyi amelini ziyan etmemişsen. Adam duraksadı ve düşündü, sonra iyi amelini nasıl boşa çıkardığını sorunca, İmam Cevad, Bakara suresinin 264. ayetini tilavet etti. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Değerli dinleyiciler, İmam Cevat aleyhisselamın kutlu veladetini bir kez daha tüm İslam dünyasına tebrik ederek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni, Allah'ın salih kulu,
şafakta öngör.
Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 44. Zafer Yıl Dönümünü idrak etmekteyiz. Bu münasebetle sizler için hazırladığımız sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni, siyasi faaliyetler ve Pehlevi rejimine karşı mücadele nedeniyle Hicri Şems'i 13 Şaban 1343'ten 1 Şubat 1978'e kadar geçen yaklaşık 14 yılı sürgünde yaşadı. 4 Kasım 1964'te İmam önce gizlice Ankara'ya ve daha sonra da Bursa'ya götürüldü. İmam Hümeyni bir süre sonra ve Hicri Şems'i Beşşehrivar tarihinde Irak'ta Necef kentine götürüldü ve ikamet ettiği yere değiştirmek için kendisine baskıları artmadıkça orada kaldı. Nihayet Hicri Şems'i 14 Mayıs 1357 tarihinde Muhammed Reza Pehlevi'nin baskısı ile Fransa'da Nofel-le-Château kasabasına taşındı. Nofel-le-Château, İslam İnkılabı'nın zirve günlerinde İran İnkılabı'nın atan kalbine dönüştü. İmam Hümeyni Türkiye'ye sürgün edilirken Şah ve Amerika asla imamın zaferle İran'a geri döneceği ve Şahlık rejimini kökten sökeceğini asla tahmin etmiyorlardı.
İmam Hümeyni'nin uçağı Hicri Şems'i 12 Behmen 1357'de Charles de Gaulle Havaalanı'ndan havalandı. Güneş doğarken imam ve beraberindekiler sabah namazını cemaat olarak kıldılar. İmamı taşıyan uçak İran hava sahasına girdiğinde bir muhabir imama kendini nasıl hissettiğini sorunca imam kendine has bir sakinlikle hiç şeklinde cevap verdi. İmam hiçbir şey hissetmiyordu, zira o sadece sorumluluğu gereğince davranıyordu. Zafer veya yenilginin her ikisi imam için güzeldi. Yenilgi onu umutsuzluğa sürüklemezken zafer de onun kişisel duygularını kışkırtmıyordu. Böylece 12 Behmen 1357 günü tarihin en görkemli karşılama törenine sahne oldu. Bugün İran'ın çağdaş tarihinin en kalıcı günlerinden biridir ve halkın o gündeki heyecanı ise kelimelere sığmayacak kadardı.
Şimdi İran İslam İnkılabı'nın hayatından 44 yıl geçiyor. Zaferi ve başarısının sırlarından birinin hiç şüphesiz güçlü, politikacı ve dindar bir rehberin varlığında olan bir inkılap. İmam Hümeyni din düşmanlığı ve onun mahcur olduğu bir çağda bir fakih, zamanı değerlerinden bilgin ve teorisyen olarak dönemin kültür ve uygarlığında Resul-i Ekrem ve masum imamların yönteminden yararlanarak sömürgenin bağımsızlığı ve canlılığı alan bir halkı sosyal yaşam alanına geri kazandırabildi ve İslam Cumhuriyeti Anayasası çerçevesinde halkın irade ve talebine dayalı olarak adalet, özgürlük ve bağımsızlık münadisi olan bir hükümet sundu. Kendisi yeni bir örnek olan dini demokrasi hükümetinin temelini attı ve çerçevesine İran'da reform, yenilenme ve kalkınma sürecini hızlandıracak şekilde tedvin etti. Böylece gaybet döneminde İslami hükümetin en önemli pratik ölçütlerini kendi ve inkılabın mirası olarak geride bıraktı.
İmamın halefi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi İmam Hümeyni'nin kişiliğini anlatırken genel bir ünvan kullanıyor ve imamı inkılapçı, ibadet eden mümin şeklinde tanımlayarak şöyle bir açıklamada bulunuyor. Bizim Azimuşşan merhum imam hakkında daha az kullanılan ve daha az kullandığımız ünvanlar ve vasıflardan biri bu terimdir. Biz imamı her zaman çeşitli sıfatlarla tarif ediyoruz. Fakat bu sıfat ki biz imamı daha az onunla tarif ediyoruz, genel bir sıfattır. O mümindir, ibadet edendir, inkılapçıdır. Mümin yani Allah'a mümindir ve hedefe mümindir ve o yola mümin ve halka mümin. Abittir. İbadet edendir, yani kendini Allah karşısında abid biliyor. Bu da önemli bir sıfattır. Siz bakın, Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Resul-i Ekrem'i çeşitli sıfatlarla övmüştür. Ki bunlardan her biri peygamberin özelliklerinden birçok fazılı anlatıyor. Fakat biz Müslümanlara her gün namazlarımızda Resulullah hakkında tekrarlamamızı emrettiği sıfat, Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhdur. Bu konu ubudiyetin önemini gösteriyor. Abid olmak Yüce Allah'ın bu sıfatı Müslümanlara öğretiyor ki kendi namazlarımızda günde birkaç kez tekrarlasınlar. İmam bu özelliğe sahipti. Ubudiyet sıfatı huşu ehliydi, yakarış ehliydi, dua ehliydi, ibadet eden mümin. Ama üçüncü sıfat yani inkılapçı ibadet eden mümin. İmam inkılap imamıydı.
Bu ilahi kişilik hidayet dümenine geçip vatana geri döndüğünde insan hayatı ve toplumu ihtiyaçları ve meşru özgürlüklerle uyumlu ilerici, mükemmel ve modern bir din olarak İslam'dan yeni vizyonlar sundu. Böylece halk kendi inançlarını onda billurlaştığını görünce ona yöneldiler. İmam dinden doğru bir tanım sundu ve onu hayatın tüm alanlara girmesini sağladı. İmam, öz Muhammed'i İslam konusunu gündeme getirerek din hakkında yeni bir bakış oluşturdu. Bu bakış açısından İslam sadece ahlaki ve ibadet tavsiyelerine garanti etmiyordu. Bilakis Allah'ın rahmet ve lütfu ve dünya ve ahiret ihtiyaçlarını karşılıyor ve tüm siyasi, sosyal, ekonomi konularında insanların gelişmesi ve ilerlemesinin hizmetinde olan yasalara sahipti.
Tahran Radyosu.
İmam dinden böyle bir görüntü sunarak yeni bir mektebin temellerini attı. İmam Hümeyni mektebinde yaratılış düzeni ve dünya Allah'ın huzurudur ve tüm varlıklar onun önünde hazırdırlar ve her insan aracı olmadan kendi yaradanı ile bağlantıdadır. Bu yüzden yaşamında Allah'ın varlığının farkında olacak bir yaşam tarzı benimsemesi gerekir. İmam Hümeyni Allah'a, insana ve dünyaya aşk dolu bir bakışa sahipti. Misbahul Hidaye kitabında gökler ve yerin aşk ile kıyamda ve kıvamda olduğunu yazıyor. İmam açısından yaratılış sebebi ilahi sevgi ve Hak Hazretine aşktır. Ve ona doğru yolculuk ve yükselmek ise ibadet edenin aşk ve sevgisidir. İmam açısından varlığın huzursuz benliği vuslat için dünyadaki tüm zerrelerin fıtri aşkından başka hiçbir şey ile açıklanamaz. Kendisi ise bizzat gökler ve yerin yaratıcısına en aşık olan idi.
İmamın yakınlarından biri şöyle anlatıyor. İmam Hümeyni'nin gece namazı 50 yıldan beri terk edilmemişti. İmam hastalıkta ve sağlıkta, hapishanede ve özgürlüğünde, düğünde ve hatta kalp hastanesi yatağında bile gece namazı kılardı. İmam Kum'da hastalandı ve doktorların emriyle Tahran'a intikal ettirildi. Hava çok soğuktu ve kar yağıyordu ve yollarda korkunç bir buzlanma vardı. İmam saatlerce ambulansta kaldılar ve kalp hastanesine intikal ardından yine gece namazı kıldılar. Paris'ten Tahran'a geldikleri gece de uçaktakilerin hepsi uyumuştu ve sadece imam uçağın üst katında namaz kılıyorlardı. İmam Hümeyni bu ayet-i şerifinin tam mıstağıdır. Onlar o kimselerdir ki geceleyin namaz kılmak için yataklarından kalkarlar. Rablerine azabından korkarak ve rahmetinden ümit var olarak dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan da hayır yollarına harcarlar. Hiç kimse yapmakta olduklarına karşılık olarak onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez.
Böylece İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi İmam Hümeyni'ye şöyle anlatıyor. İmamı bu halkı ve bu muazzam inkılaba liderlik ve idare etmesini sağlayan şey onun Allah ile irtibatıydı. Onun Allah'a bağlanması, onun Allah'a dikkat etmesi, onun Allah'a tevekkül etmesi gerçek anlamda Allah'ın kuluydu. Salih kuldu. Ben imam için bundan daha iyi bir tabir bulamıyorum. Salih ibadet edendi.
İslam inkılabının zaferiyle İran halkı İmam Hümeyni'nin aşure sofraya oturdular. O dünyada din ve maneviyatı ihya eden bir inkılabın temelini atmıştı. Zulüm ve sultayı kabul etmeyen, istibdat ve istikbar unsurları ile zıt olan bir inkılap. İzzet, hürriyet, bağımsızlık ve özgürlük bu inkılabı başlıca ülkü ve hedefleriydi. Halk arasında Allah ile ilişkide ve ahlak ve manevi motivasyon güçlendirildi ve kalkınmak ise maddi ve manevi tüm boyutlarda yaşandı. Şimdi o günlerden 44 yıl geçiyor. İstikbar dünyası ve onların iç ve dış piyonlarının şirrettiklerine rağmen, hatta son aylardaki şirrettiklerine rağmen İmam Hümeyni mirası ve İslam Cumhuriyeti hala büyük bir güçle dimdik ayakta ve seçkin liderinin adını ve hatırası tıpkı harekete sağlayan motor gibi kalplerde heyecan ve umut yeşertiyorlar.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı Zaferi'nin 44. yıl dönümü eşiğinde İmam Hümeyni'nin kişiliği hakkında sizlere programımızı sunduk.
Bizlere www.parsudi.ir adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerin özetleriyle karşınızdayız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi İmam Hümeyni Rahmetullah Türbesi ve Beheşt-i Zehra Şehitliğini ziyaret etti. İran Cumhurbaşkanı bu yıllarda halkın sofrasının dolarlaştığını belirterek hükümetin dolardaki dalgalanma nedeniyle halkın sofrasını etkilememeye çalıştığını vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Nuakşot'a giriş yaptıktan sonra Moritanya İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, sığınmacıların ölüm zincirinin devam etmesi ve Avustralya hapishanelerinde 500 yerlinin ölümünü eleştirdi. Amerika Ticaret Bakanlığı, Ukrayna'daki savaşta Rusya'ya yardım etme bahanesiyle 7 İran kuruluşunun adını ticari kara listesine aldığını açıkladı. Ve Rus diplomattan Bercam'ın yeniden ihyasında Batı'nın irade eksikliğine vurgu yapıldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerinin özetini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82, ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.
Thank you.